Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem dinleyenler, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda Buhari'nin Rikak bölümü 13. baptayız. Bâbül müksirûn hümül mukillûn. Bu dünyada çok şey toplayanlar olabilir ki ahirette çok fakir duruma düşebilirler. Azlığa, iflasa düşmüş olabilirler. Bununla ilgili bir bölüm. Mallarını Allah yolunda harcamayıp çoğaltanlar sevaplarını azaltmış olurlar. Ahiret fakiri olurlar. Dünya zengini olabilirler ama ahiret fakiri olurlar. Bu ikisini iyi dengelemek lazım. Bununla ilgili bir ayet-i kerimede Hud suresi 15-16. ayet-i kerimeleri koymuş Buhari Hazretleri. Kim dünya hayatını ve onun ziynetini arzu ederse, dünyayı ve onun süsünü ister, sadece onu istiyor, başka bir şey istemiyor. Onların yaptıklarının karşılığını burada tamamen öderiz. Maksadı dünya ve dünyanın süsü, ziyneti, alayışı, gösterişi olursa, ahiret hiç düşünmezse ona dünyada istediklerini veririz. Çalışırlarsa bir de bu iş için. İster ve çalışırsa onun karşılığını bu dünyada veririz diyor Cenab-ı Hak. Onlar bu hususta bir eksikliğe de uğratılmazlar. Allah haksızlık yapmaz, zulmetmez. Onlar öyle kimselerdir ki ahirette kendilerine ateşten başkası yoktur. İş ahirete geldiğinde ise orada cehennemden başka bir şey yok. Hakları yok. Çünkü orada başka bir şey istemediler. Ahiretle ilgili bir istekleri yoktu. Sadece dünyayla ilgili istekleri vardı. Onu da aldılar. Öbür tarafta tabii ki boşa düşmüş oldular. Dünyada işleyip yaptıkları şeyler orada boşa gitmiştir. Dünyada yaptıkları şeyler ahirete bir faydası olmaz. Onlar boşa gitmiştir. Dünyada yaptıkları işler boşa gitmiştir. Dünyada hakikaten bazen Allah inancı, ahiret inancı olmayan insanların bile vakıfları olabilir. Vakıf kuruyor, iyilikler yapıyor kendine göre. Onların karşılığı dünyada Cenab-ı Hak sıhhat, afiyet olarak verir. Dünya huzuru olarak verir. Ahirete bir şey bırakmaz onların yaptığı iyiliklerin karşılığı olarak. Ve dünyada yaptıkları başka işlerde belki kendilerine göre ileride fayda görürse yaptıkları işlerde boşa gitmiştir. Zaten yapa geldikleri şeyler hep boştur. Sırf dünyayı isteyen insanın yaptığı bütün işler boştur zaten diyor Cenab-ı Hak. Ahiret ister, ahiret sebebiyle ahiret penceresinde dünyaya bakarsa o zaman yaptığı bütün işler dolu olur. Buradan anlaşılan şudur ki dünyada insanlar amelde müsabaka ve imtihan için yaratılmış olduklarından dünyada nasıl amel işleyecekler bu konuda yarışsınlar ve Cenab-ı Hak onların ne yaptıklarını kendilerine diğer kullara göstersin de yaratılmış, imtihan için yaratılmışlar. Mülk suresinde Tebârekellezî biyedihil mülk ve hu alâ kulli şeyin kadîr ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyüküm ahsene amelâ. Allah ölümü ve diriliği, hayatı yarattı. Niçin? Sizi imtihan edeyim diye. Hanginiz daha güzel ameller işleyecek diye. Bunun için yaratılmış insan. Her amelin üzerine sabit olacak iyi ve kötü bir semere var. Her yapılan işin mutlaka bir karşılığı var. Madem imtihan için yaratıldık, boş bir iş yok. Yapılan her işin bir karşılığı var. Her çalışan say ve ameli mukabilinde, gayretleri, faaliyetleri mukabilinde muhakkak bir semereye, bir karşılığa erer. Nitekim ve enne sa'yahu sefe yura ayet-i kerimede Cenab-ı Hak muhakkak yaptığı gayretleri görecektir buyuruyor Necm suresi 40. ayet-i kerimede. Demek olur ki bu semere kendi istediği muradı kadar olmasa bile herhalde amelinin değerinden de aşağı olmaz. Kendi hayali kadar değil ama yaptığı işten de aşağı olmaz. Mutlaka yaptığı iş neyse onun karşılığını görür. Ve herhangi bir amelin asıl semeresi Allah katında ona tertip ve takdir edilmiş olan neticesidir. Allah bir amele ne karşılık koyduysa asıl semere de odur, iyi veya kötü. En büyük hakkı da bundan sahibinin gözetmiş olduğu maksat ve gayeye geçmemektir. Sahibinin niyetine göre, sahibinin gayesi, maksadı, niyeti neyse ona göre yaptığı işten bir karşılık alıyor insan. Onun için en büyük muratlığı fani olan dünya hayat ve ziynetinden ibaret bulunanların amellerin ecri de dünya hayatından ileri geçmez, bakiyata ermez. sadece dünyayı kastediyor. Dünyada güzel bir hayat yaşayayım, dünyam huzurlu olsun diye düşünen bir insan, dünyada zengin olayım diye düşünen bir insan, ahiret hiç düşünmeyen bir insanın yaptığı işlerin sonucu da bu düşünceden ileri asla gitmez. Ne kadar niyet ettiyse, ne kadar hedefine koyduysa, düşüncesi neyse ancak o kadarını elde edebilir. Ama ahiretle ilgili bir niyet olursa onlar kat kat verilebilir, o ayrı. Bu sebeple onlar bakiyata baki olan, ebedi olan bir aleme geçmez bu yapılan işler. Bunlar maksat ve niyetlerine göre say ve amellerinin, gayretlerinin bütün mükafatını dünyada almış, tüketmiş olurlar. Bütün zaten maksatlar dünyaydı. Gösterişti, insanlar görsün, desin, duysun diye idi. Veyahut da kendim rahat edeyim, ten rahatlığı için çalışıyordu ve onu da mutlaka yaşar, onun da ötesine geçmez. Çünkü dünya hayatı zaten fani olduğundan onu tutmak veya tezyin etmek, onu süslemek için ne yapılsa boştur. Yani fani olacak, bir müddet sonra yok olacak bir şeyi ne kadar süslesen, ne kadar ona yapışsan boş zaten. Yani havayı tutmak gibi, havaya çok güzel resimler çizmek, suyun üzerine çok güzel resimler çizmek gibi. Zaten o değişiyor, devamlı bozuluyor, tekrar oluşuyor. Kevn-ü fesat deniyor. Yani tekrar oluşuyor, bozuluyor. Oluşma, bozulma dünyası. Ve bir müddet sonra da zaten yok olup gidiyor. İşte o hava esiyor, gidiyor. Su toprağın içine süzülüp gidiyor belki. Akıp gidiyor. Böyle bir şey üzerine, fani olan, yok olacak bir şey ne kadar süslesen, ne kadar ona emek çeksen boş. Zaten kendisi yok olduğunda ona arız olan arizi sıfatlar da yok olur, gider. Ecel gelince hepsini siler, süpürür. Eceli geldiğinde, yok olması, fena bulması vakti geldiğinde ona çekilen emeklerin hepsi boşa gidiyor. Allah'tan başkası fani olduğundan Allah için yapılmayan her amelde batıldır. İşte tam ihlası burada anlatıyor. İhlas nedir? Allah için yapılan ameldir. Baki için yapılan amel. Zaten tek bir baki var, o da Allah. Allah'tan başka her şey fani. Allah adına yapılmayan, dünya için, rahatlık için, insanlar için, gösteriş için yapılan her iş baki olmayan, fani olan bir varlık için yapılmış olacağı için o fani fena bulduğunda, yok olduğunda o yapılan iş de yok olur, gider. Ondan bir fayda elde edilemez. Onun için demek ki tek bir kapı var, tek bir adres var. İşlerin, amellerin kalıcı olması için o da Allah için yapılması, ihlas. Allah için yapıldığında o baki olur. Onun dışında yapılan işler boştur. O zaman mümin olmayanların veya dünyacıların Allah'ı düşünmeden yaptıkları bütün işleri zaten boştu, batıldı diyor. Onlar yok olup gidecektir. Ondan bir fayda göremeyeceklerdir. Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece dışarı çıktım diyor. Baktım ki Resulullah Efendimiz de yanında hiç kimse yok. O da tek başına yürüyor. Hemen diyor Efendimizin yanına vardım. Zannettim ki diyor Efendimiz herhalde yalnız gitmek istiyor. Kimseyi yanına istemiyor. Onun için yalnız, yoksa mutlaka bir sahabi yanında olurdu diye düşündüm diyor. Ayın gölgesinde yürümeye başladım. Resulullah Efendimiz dönüp beni gördü ve kim o diye sordu. Demek ki Ebu Zer tam yaklaşmıyor Efendimiz'e, uzaktan uzağa takip ediyor. Efendimiz herhalde yalnız kalmak istedi, yoksa yalnız kalmazdı yani, mutlaka bir sahabi olurdu yanında diye. Ebu Zer dedim diyor, Allah beni sana feda eylesin ya Resulullah dedim diyor. Sahabenin Efendimiz'e hitabı bu şekilde hakikaten. Allah beni sana feda eylesin, annem babam sana feda olsun. Yani en değerli varlıklarım sana feda olsun manasında. Yoksa annesini babasını gözden çıkarıp da kendisini koruduğu manasında değil. Cealeni Allahu fideke. Allah'ım, Allah Teala beni sana feda eylesin diyor ya Resulullah. Ebu Zer gel diye diyor, beni çağırdı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ben de onun beraberinde bir müddet yürüdüm. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Malı devamlı çoğaltanlar, kıyamet gününde sevabı azaltanlardır. Hakkını vermeden mal çoğaltanlar. Ancak Allah'ın kendisine bir hayır mal verdiği, onun da bu malı sağına, soluna, önüne, arkasına veren ve bu malda hayır yapan kimse böyle değildir. Demek ki Allah mal verince onu hep hayır yollarında harcayan, sağına, soluna, önüne, arkasına, yani her hayra koşan. İşte bir talebe okutmaya koşan, bir yetim bakmaya koşan, bir fakire, fukaraya yardıma koşan, bir işte cami inşaatına koşan, bir aç insanı doyurmak için koşan, her türlü ne ihtiyaç varsa Allah için ona koşan insan, her tarafa altı yöne dağıtan malından, tabii ki kendisini eli boş kalmayacak şekilde, dengeli bir şekilde infak eden insan bunun haricindedir. O çoğalttıkça malını, onun sevabı da çoğalır. Ama böyle yapmayan, infaktan geri duran, cimrilik yapan insan diyor, o malı çoğaldıkça ahiret fakir olur. Dünya zengini oldukça ahiret fakir olur. Çünkü o malın hesabı var, zekat borçları var, bakmadığı, yardım etmediği fakir fukaranın hesabı var. Bütün bunlar onun vebalini artırıyor. Sonra Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beni taşlık, etrafı taşlık bir meydanda oturttu ve ben sana dönünceye kadar burada otur buyurdu. Buradan ayrılma. Sonra kara taşlık arazi içinde ben kendisini göremez oluncaya kadar Efendimiz uzaklaştı. Ve epey gecikti. Uzun müddet dönmedi. Sonra ben onun gelmekte olduğunu işittim. Ayak seslerini işitiyor. Gelirken hırsızlık yapsa ve zina etse de mi sözlerini söylüyordu. Efendimiz hırsızlık yapsa ve zina etse de mi diyordu. Resulullah Efendimiz gelince sabredemeyip, ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allah beni sana feda eylesin. Sen taşlık yerin kenarında birisiyle konuşuyordun. Fakat ben sana cevap veren bir kimse işitmedim, görmedim. Yani konuşuyordun ama birisine, karşında bir kimsenin ne kendisi vardı görüntüsü ne de sesi vardı dedim diyor. Peygamber Efendimiz şöyle açıklıyor. Bu Cibril aleyhisselam idi. Harre'nin yanında, kara taşlığın yanında bana geldi. Ümmetini müjdele. Her kim Allah'a hiçbir şey ortak koşmayarak tevhid inancıyla ölürse sonunda cennete girer. Tevhid yani en önemli iş, Müslümanın en önemli işi, en önemli derdi son nefesi imanla verebilmek. Allah hepimize nasip etsin bunu. Bütün derdimiz bu. Bunun için çalışıyoruz bütün hayatımız boyunca. Bunu verirse insan sonunda mutlaka cennete girer. Günahları varsa, hataları varsa da onların cezasını çekerek, çektikten sonra veya Allah affederse affettikten sonra cennete girer. Ama böyle olmazsa Allah korusun ebedi bir hüsran, çok acı bir şey. Bu büyük bir müjde. Hakikaten müminler için büyük bir müjde. İmanın kıymetini burada anlayalım. Hakikaten iman ne kadar değerli bir şey. Ve o imanı beslemek, ibadetlerle, hayır hasenatla besleyip kuvvetlendirmek gerekiyor. Ben ey Cibril, o kimse hırsızlık yapsa ve zina etse de mi dedim. Yani büyük günah, en büyük günahlardan hırsızlık, zina, bunları yapsa da mı yine cennete girer dedim. Evet dedi. Ben yine hırsızlık yapsa ve zina etse de mi dedim. O da evet, şarap içmiş olsa da dedi. Şarap içmek de büyük günahlardan. Bunları yapmış bile olsa bir mümin mutlaka sonunda cennete girer. Cenab-ı Hak affederse ne âlâ, affetmezse cezasını çektikten sonra. Ama bunu tabi basit görmemek lazım hakikaten. Yani cehennemin bir saniyesine bile dayanmak çok büyük bir şey, zor bir şey, mümkün değil. Onun için ya nasıl olsa günahlarımız olsa da imanımız var, devam edelim bu günahlara, sonunda cennete gireriz diye böyle bir gaflete aman düşmemek lazım, aldanmamak lazım. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ buyuruyor Cenab-ı Hak. Çok aldatıcı olan şeytan Allah'ın affına güvendirerek sizi aldatmasın buyuruyor. Peygamber Efendimiz de ibadetlerin faziletini beyan ettikten sonra وَلَا تَغَتَرُّ sakın aldanmayın. Yani işte cuma namazı kıldım, geçmiş cumaya kadar aradaki günahların kefaret oldu, onları affettirdi. İşte Ramazan orucu tuttum, önceki bir senelik günahları affettirdi gibi. Böyle ibadetlerin fazileti tamam, onlar faziletli güzel ama onların faziletine güvenerek, aldanarak günahlara devam etmeyin, aldanmayın buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hata ile yapılan, istemeden yapılan şeyler, pişman olunan, tövbe edilen günahlara tabii ki bunlar kefaret oluyor ama bilerek yapılan günahlar, ısrarla yapılan günahlar Allah affetmezse, Allah korusun, onların azabı çetin, şiddetli olabilir. Çünkü küçük günah ısrarla diyor, küçük olarak kalmaz. Küçük günahta ısrar eden insan o günah artık büyük günaha dönüşür. Bu da insan için çok büyük bir tehlike arz eder. Onun için yine insan güzel bir hayat yaşamaya gayret edecek ama hataları mutlaka oluyor zaten. Hatasız kul olmaz. İnsanın mutlaka hataları, eksikleri, kusurları oluyor. Onlar için de bu faziletli ameller kefaret olur inşallah. 14. babta İmam Buhari Hazretleri Peygamber Efendimiz bir hadis-i şerifini başlık yapmış. Ben Uhud'da kadar altınım olmasını arzu etmem diyor. Yani borçlarım haricinde böyle bir şey istemem diyor. Çok mal demek ki sıkıntı olacak insanın başına. Yanında bulundurması istemiyor. Oluyor Efendimizin malı ama hemen dağıtıyor, taksim ediyor. Onları yanımda tutmak istemem buyuruyor. Yine Ebu Zer radıyallahu anh, ben bir keresinde Medine'nin Harre mevkiinde, kara taşlık mevkiinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beraberinde yürüyordum. Uhud dağı bizim karşımıza çıkıverdi diyor. Yürürken birden Uhud karşımıza çıktı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ey Ebu Zer diye seslendi. Ben lebbeyk ya Resulullah buyur emrine avadeyim. Muhabbetle, saadetle, emrine itaatle sana koştum. Sana teslim oldum. Lebbeyk'in bu tür manaları var dedim diyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Benim yanımda şu Uhud dağı kadar altın olup da ondan benim yanımda bir dinar altın bulunduğu halde üzerimden 3 gün geçmesini istemem. Yani o Uhud dağını dağıtıp bir dinar kalsa o dinarın da üzerine 3 gün geçse böyle bir şey istemem. Ancak borç için hazırlamakta olduğum miktar müstesna. Borç için ayırdığım borcum vardır. Onu vermek için ayırdığım ayrı. Borçta bir dinarın kalmasını istemem. Bu beni sevindirmez. Beni sevindiren ancak o kadar çok altını Allah'ın kulları uğrunda şöyle şöyle şöyle verip dağıtmaktır, infak etmektir. Efendimiz ümmetine düşkün, ümmetinin fakirleri, yetimleri, yoksulları, dulları onları çok düşündüğü için Efendimiz hemen onlara dağıtıp elindeki malı bitiriyor. Bu büyük bir kalp istiyor hakikaten tabii ki. Zor bir iş. Elimde bir dinar kalması, bir dinar, bir altın para 4.25 gram altın ediyor. İşte 500-600 liralık param kalmasını bile istemem diyor. Dağıtırım, infak ederim. Çünkü infakın kıymetini, değerini biliyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biz tabii ki böyle yapamayız belki ama hiç değilse zekatımızı tam verelim. Zaman zaman infakımıza, sadakalarımıza dikkat edelim. Bu da bizim için bir kârdır. Ama Efendimizin yaptığı gibi herkes yapamaz tabii ki. Sonra yürüdü Efendimiz diyor. Yine malları çok olanlar kıyamet gününde sevapları az olanlardır buyurdular. İnnel ekserine humul akalluna yevmel kıyame. İlla. Yani bu dünyada hakkını vermeden, zekatını, sadakasını vermeden çok çok mal biriktirenler ahiret fakiri olacaklardır. Kıyamet günü fakir olacaklardır. Ancak diyor, ancak şöyle şöyle şöyle verip sağına soluna, önüne arkasına hayır yollarını harcayanlar müstesnadır. Bu cömert insanlar da ne kadar azdır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve galilüm mehum. Yani bu teoride anlatırken kolay ama bunu yapmak zordur diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu yapan insanlar ne kadar azdır buyuruyor. Sonra Ebu Zer radıyallahu anh, ben senin yanına gelinceye kadar olduğun yerde dur, oradan ayrılma buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra gecenin karanlığı içinde görünmez oluncaya kadar gitti. Bu esnada ben yüksekçe bir ses işittim. Peygamber Efendimiz'e bir musibet arız olmuş olmasından korktum. Başına bir iş mi geldi, acaba bir saldırıya mı uğradı diye korktum diyor. Ve hemen onun yanına gitmek istedim. Fakat Efendimiz'in bana tembihi aklıma geldi. Ben sana gelinceye kadar yerinden ayrılma diye tembih etmiştim. Bu sözünü hatırladım ve yerimden ayrılmadım. Söz tutmak gerekiyor. Efendimizin emri başka insanların emrine benzemiyor. Nihayet benim yanıma geldi ve ya Resulallah bir ses işittim ve sizin için korktum, endişelendim diye diyor vaziyeti kendisine zikrettim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o sesi sen de işittin mi buyurdular. Ben de evet işittim dedim. Resulullah Efendimiz o Cibril aleyhisselam idi. Bana geldi ve ümmetinden Allah'a hiçbir şeyi ortak kılmayarak, koşmayarak ölen kimse cennete girer dedi. Şirk koşmadan, imanla, kamil bir iman, ehli sünnet itikadı üzere makbul bir itikatla ölen insan cennete girer. Çünkü Peygamberimizin getirdiği her şeye inanmak gerekiyor. Ben o kimse zina etse ve hırsızlık yapsa da mı diye sordum. Cibril zina etse ve hırsızlık yapsa da diye cevap verdi. Fasık, günahkar, fıskından, günahkar günahından tevbe etmek suretiyle temizlendikten sonra yahut Allah hakları ile kul haklarından dolayı mukadder olan azabı çekerek temizlendikten sonra cennete girer denilmiş oluyor burada. Öyle denilmek isteniyor. Yani böyle büyük günahlar müminin sonunda cennete girmesine mani olmaz. Yani sen artık zina ettin, içki içtin, büyük bir günah işledin, artık bir daha cennete giremezsin. Bunu diyemez insan. İnsan tövbe eder, vazgeçer, Cenab-ı Hak affeder veya cezasını çeker. Ondan sonra cennete girebilir. Ama bir iman lazım. Bu imanda peygamberimizin getirdiği bütün şeylere inanmak lazım. Buradaki ifadelerde, hadis-i şeriflerdeki ifadelerde kim la ilahe illallah derse, kim şirk koşmazsa gibi ifadeler, bunlar bir alem, sembolü, yani sahih itikadın ismi gibi olmuş oluyor. Yani kim Efendimizin getirdiği gerçek manada bir iman ile iman etmiş olursa, onu bütün bunların hepsine inanmak gerekiyor. Yoksa Efendimizin getirdiği bir şeyi inkar etmek, İslam'ın itikat esaslarına bir şeyi inkar etmek bile insanı imandan çıkarıyor. Nerede kaldı? Sadece la ilahe illallah demekle insan kurtulmuş olabilsin. Bir itikadi meseleyi inkar etse insan imandan oluyor zaten. Onun için bütün iman esaslarına iman etmekle birlikte bu şekilde ebedi olarak cenneti kazanmış oluyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyuruyor: benim Uhud dağı kadar altınım olsa ondan yanımda bir parça şey bulunduğu halde üzerimden 3 gecenin günün geçmesi beni sevindirmez. Ancak bir borç ödemek için ayırıp hazır tutmakta olduğum miktar hariçtir buyuruyorlar. Yani borçlar önemli. Borçlar için mutlaka ayırmak lazım. Önce borçları ödemek, sonra infak etmek gerekiyor. Muhterem kardeşlerim, inşallah kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Evet, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızın ikinci bölümüne başlıyoruz. Burada 15. babdayız. Buhari Rikak 15. Bâbül gına gınen nefs. Asıl zenginlik gönül zenginliğidir diye bir bab başlığı koyuyor Buhari Hazretleri ve Mü'minun suresi 56-63. Ayet-i kerimeleri buraya almış. Onlara verdiğimiz mal ve evlat ile bizim kendilerinin hayırlarına koştuğumuzu, hayırları için acele ettiğimizi mi sanıyorlar? Kafirlerin malları arttıkça, evlatları, dünya refahları arttıkça bizim onlara iyilik etmeyi çok istediğimizi, arzu ettiğimizi mi zannediyorlar? Onların iyiliği için koştuğumuzu mu zannediyorlar? Çünkü öyle hesap etmeye başlıyor insan. Siz iyi bir insan olsaydınız niye böyle perişan bir durumda olacaktınız? Demek ki biz Allah'a daha sevgiliyiz ki bak bizim halimiz daha güzel gibi böyle bir kıyas yapmaya kalkıyor insanlar. Halbuki imansız, itikatsız, takvasız insanların mallarının, mülklerinin artması onlar için hayır değildir. Hayır zannetmesinler. Hayır, onlar işin farkına varmıyorlar. Onlar işin farkına varmıyorlar. Hakikaten Rablerini büyük tanıyıp onun korkusuyla incelenler, takva sahipleri, Rablerin ayetlerine iman etmekte sebat gösterenler, imanla bir sebat istiyor hakikaten, istikamet üzere devam edebilmek için, Rablerine eş tutmaz olanlar, şirk koşmayanlar, Rablerin huzuruna döneceklerinden yürekleri korkarak verecekleri şeyi verenler, infak edenler, yani Allah'ın huzuruna gideceğiz, döneceğiz diye o korku bir huşu içerisinde yaptıkları işleri o şekilde yapanlar, verirken, zekatını verirken, infakta bulunurken o şekilde verenler, huşuyla, korkuyla, işte bunlardır ki hayırlarda sürat yarışı yaparlar. Bunlar birbirleriyle hayırda yarışırlar. Ve bunlar onun için ta önde gidenlerdir. Bunlar önde giden insan, üç grup insanlar var. Önde gidenler, sağdakiler, soldakiler. Önde gidenler en seçkin insanlar, Müslümanlar. Sağdakiler normal Müslümanlar. Soldakiler de Allah korusun imansız olan, kaybeden insanlar. Bunlar işte önde giden, önde koşan, hayırlarda önde koşanlardır. Vessebikûne sâbikûn. Ulaikel mukarrabûn. Mukarrab olan, Allah'a yaklaştırılan insanlardır bunlar. Nezdimizde, bizim katımızda hakkı söyleyen bir kitap vardır. Biz hiçbir kimseye gücü yeteceğinden başkasını teklif etmeyiz diyor Cenab-ı Hak. Herkese gücünün yeteceğini teklif ederiz. Kimse zorlanmaz. Ya ben gücüm yetmedi. İslam'ı yaşamak istiyordum ama gücüm yetmedi. Allah'ın razı olacağı bir kul olmak istiyordum ama gücüm yetmedi diye hiç kimse söyleyemez. Allah herkesten gücünün yeteceği kadar şeyler ister. Nezdimizde hakkı söyleyen bir kitap vardır. Onlar asla haksızlığa uğratılmazlar. Her şey kayıtlıdır. Hayır, onların kafirlerin yani kalpleri bundan cehalet içindedir. Onlar bunu bilmezler. Allah'ın her şeye gücü yettiğini, her şeyi kaydettiğini, her şeyin bir karşılığı olduğunu, bir imtihan dünyasında olduklarını bilmezler. Bu dünyada verilen malın mülkün hep imtihan için olduğunu bilmezler. Çok verildikçe daha iyi olduklarını zannederler. Halbuki fark etseler bu imtihan içindir. Onun imtihanı var, hesabı vardır. Ona göre hareket etmek gerekir. Hem onların bundan başka bizzat işlemekte oldukları daha nice kötü amelleri de vardır. Onların daha yaptıkları başka kötü ameller de vardır. Bu son kısmı Süfyan İbni Uyeyne şöyle tefsir ediyor. Onlar o kötü işleri henüz yapmadılar. Daha yapmadıkları kötü işler de var. Fakat ölümlerinden önce onları muhakkak yapacaklardır. Ve aleyhlerinde azap kelimesi gerçekleşecektir. Yani kafirler daha ne pislikler yaparlar, ne günahlar işlerler. Ve sonunda bunun hesabını tabii ki görürler, çekerler diye ikaz ediyor Cenab-ı Hak. Müminun suresi 56 ve 63. ayet-i kerimelerde. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Zenginlik mal çokluğundan meydana gelen bir zenginlik değildir. Leysel gına an kesretil arat. Sonradan ele geçen araz, arizi olan mal, mülk, sebile, zenginlik, asıl zenginlik bu değildir. Velakinnel gına gınen nefs. Lakin asıl zenginlik insanın gönül zenginliğidir. Duygu zenginliği. En başta bu duygular içerisinde iman. Bir iman olacak duygular içerisinde kalbinde. O imanın getirdiği bir merhamet olacak. İyilik yapma, hayır yapma duyguları olacak. Verme, faydalı olma, insanlara yardımcı olma, insanlara destek verme, insanların işlerini kolaylaştırma, sıkıntılarını giderme, böyle istekler olacak. Gönül olacak hakikaten. İşte asıl zenginlik bu. Gönül zenginliğidir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hakikaten mal sadece bir imtihan içindir. Mal zenginliği ama gönül zenginliği tamamen insanın kendi malıdır. Ondan devamlı faydalar elde eder, istifade eder, durur. Ama mal çokluğu, mal zenginliğinden fayda mı görür, zarar mı görür o belli olmaz. O iki tarafı kesen bir bıçak gibidir. Orada çok dikkatli olmak gerekir. İkisi beraber olursa gönül zengini ve mal zengini aleyhülala bu daha güzel olur. O da ve galilüm mehum buyuruyor Efendimiz. Onlar da ne kadar azdır diye hakikaten o da azdır. Umumi olarak mal çokluğu insanı gönül fakiri yapar, ahiret fakiri yapar. Ama onu başarabilen büyük yiğitler, kahramanlar olursa işte onlar hakikaten yiğittir. Hem mal zengini hem gönül zengini onlar da ne kadar azdır. Ve galilüm mehum buyuruyor hadis-i şerifte. Ve galilüm min ibadiye şekûr buyuruyor Cenab-ı Hak ayet-i kerimede. Şükreden kullarım ne kadar azdır. Yani mala şükretmek, o malın hakkını vermek, infakını güzel yapmak, o şekilde ona şükretmiş olur insan. Bunların da ne kadar az olduğunu ifade ediyor hem Rabbimiz hem de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. 16. bölümde Bâb-ı Fadlil Fakri, fakirliğin fazileti diyor. Bundan maksat Allah'ın kendisi için taksim ettiğine razı olan, fakirliğin sıkıntılarına sabreden, kendisinden Allah'ı gücendirecek hiçbir söz ve fiil çıkmayan, isyan sözü olmayan. Hakikaten fakirlikte zordur, kolay bir iş değildir. İnsanlardan isyan sözleri çıkabilir. Kazanmayı terk etmeyen, yani tembellik de yapmayan, çalışan, dilenmekle de hiç uğraşmayan, dilenmeyen iffetli fakirdir. Çalışıyor, gayret ediyor. Kimseden bir şey istemiyor ama Cenab-ı Hak az takdir etmiş, az kazanmış. Onunla idare ediyor, kanaat ediyor, şükrediyor. İşte fukarayı sabirin, sabreden fakir bu oluyor. Yoksa maksat fakirliğin mutlak olarak zenginlikten hayırlı olduğu manasına değildir. Yani illa fakir olun, hiç zengin olmayan manasına değil. Ama böyle bir fakir olursa faziletlidir. Ama hem zengin, gönül zengini hem mal zengini olursa o da daha faziletlidir. Onu da daha önceki rivayette görmüştük. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanından bir adam geçiyor. Resulullah Efendimiz yanında oturmakta olan bir kişiye, sahabisine diyor ki şu adam hakkında görüşün nedir diye soruyor. O sahabi de bu insanların eşrafındandır diyor. Şerefli, önde gelen insanlardandır. Vallahi bu zat bir kadınla nikahlanmaya talip olsa nikah olunmaya Birisi hakkında şefaat ise şefaati kabul edilmeye layık bir kimsedir. Herkes ona yaranmaya çalışır. Bir kız istese herkes vermek ister. Bir aracı olmak istese herkes onun sözünü tutar. İşte herkes onun gözüne girmeye çalışır falan. Böyle eşraftan insanların hürmet ettiği, saydığı bir insandır dedi diyor. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sükut ettiler. Sonra oradan diğer bir adam daha geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yine yanında oturan zata bu adam hakkında re'in, görüşün nedir diye sordu. O da ya Resulullah bu Müslümanların fakirlerinden bir adamdır. Bu bir kadınla nikahlanmaya talip olsa nikah olunmamaya nikah kimse kız vermek istemez. Birisi hakkında şefaat ederse şefaati kabul edilmez. Ortalarda görünmese kimse arayıp sormaz. Kimse onunla beraber olmak istemez. Böyle gariban bir adam kendi halinde. Bir söz söylese, bir görüş ortaya atsa, rey belirse sözü dinlenmez. Yani itibar edilmez. Böyle bir insandır bu diyor. Gariban olduğu için demek ki insanlar ondan bir menfaat elde edemeyecekler için onunla pek ilgilenmiyorlar. Bugün de aynı şeyler geçer hakikaten. Bugün de bakıyorsunuz böyle biraz kendisine menfaat gelecek insanlara herkes yaklaşmak istiyor. Herkes onun konuştuğunda dinliyor işte onu hizmet etmek istiyor ne bileyim. Ona yaranmak istiyor. Onun sözünü hemen yerine getirmeye çalışıyor ama bir gariban olsa hiç fayda olmayacağı, bir menfaatinin olamayacağını düşündü. Ya bundan bana bir fayda gelmez diye. O adam selam verse selamını bile belki çoğu insan duymuyor. Bir şey konuşsa duysa da olur, duymasa da olur, anlaşsam da olur, anlamasam da olur. Yani cevap vermeye bile tenezzül etmiyor insan. İnsanlar bugün de aynı şeyler geçerli hakikaten bu tarif edilen hususlar. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İşte bu fakir zat var ya kimsenin itibar etmediği fakir zat öteki zengin gibi dünya dolusu insandan daha hayırlıdır buyurdular. İşte hakikaten insanların ölçüsüyle hakikat ölçüsü arasındaki farkı görelim. İnsanların ölçüsüne göre herkesin itibar ettiği, etrafında döndüğü bir insan, öbürkü de kimsenin değer vermediği, bir şey istese bile kulak asılmayan, itibar edilmeyen bir insan. Ama diyor ki bu fakir zat diyor, öteki gibi dünya dolusu insandan daha hayırlıdır. Bütün dünyayı dolduracak kadar bu sizin itibar ettiğiniz insandan zenginden adam olsa, şu bir tane fakir kadar etmez. Fakirliğinden dolayı değil tabii ki. O da salih bir insan olduğu için. Allah'ın Resulullah Efendimiz'in burada övdüğü fakir de iffetli, sabırlı, ahlaklı, dürüst bir kimse ve ilk Müslümanlardan bir mücahid idi. İslam için çalışan, İslam'a ilk koşanlar sahabe kulundan. Cenab-ı Hakk'ın biraz önce ayet-i kerimede anlattığı gibi onlar sahabe kulundandır. Önde koşanlardandır buyurduğu gibi. Böyle takva sahibi bir ama fakir. Fakir de insanlara sadece belki duası var. İnsanlara verebileceği başka bir şey yok. Onun için de insanlar da insanlara peşin istedikleri için, dünyalık istedikleri için onun etrafında pek bulunmuyorlar. Daha çok işte dünyevi menfaat elde edebilecektir. İnsanlar etrafına dönüyorlar. İşte Efendimiz öyle buyuruyor. İşte şu fakir zat diyor. Öteki zengin gibi dünya dolusu insandan daha hayırlıdır. Bu ölçüyü de hakikaten hiçbir zaman hatırdan çıkarmamak gerekiyor insanlara bakarken. Ebu Vail radıyallahu anh anlatıyor. Diyor ki bizler Habbab bin Eret radıyallahu anh'ın ziyaretine gittik. Hastalanmış, hasta ziyaretine gittik. Habbab radıyallahu anh ilk Müslümanlardan. O şöyle dedi. Bizler Allah rızasını isteyerek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Medine'ye hicret ettik. Müslüman olduk. Mekke'de 13 yıl İslam'ı öğrendik, öğrettik. İslam'ı elimizde kor tutar gibi tuttuk. Sonra hicret ettik. Artık ecir ve mükafatımız vaadi gereği Yüce Allah'ın üzerine vaki oldu, hak oldu. Cenab-ı Hak bize ecir vereceğini vaat etti. Hicret edenlere, iman edenlere, hicret edenlere ecir vereceğini söylemişti. Biz de onu yaptık. İnşallah Rabbimiz bize bu ecri verecek. Biz muhacirlerden bazı kimseler bu hicretin dünya ücretinden, ganimetlerden bir şey, hiçbir şey almadan geçip gittiler. Cenab-ı Hak hem dünya hem ahiret lütuflarında bulunacak. Ama diyor, bir kısmımız var ki Mekke'de çileyi çekti çekti. Tam hicret ettik. Biraz rahata kavuşacağımız zaman da işte Bedir'de, Uhud'da şehit oldular. Hicretten bir sene sonra, iki sene sonra şehit oldular. Daha hiç bu mükafatlarını almadılar. Bu çilelerin nimetlerini görmediler. Ganimet almadılar. İşte daha sonra kalan sahabeler ganimetler alıyor. Ata ihsanlardan alıyor. Şehirlere vali oluyorlar. Komutan oluyorlar. Yani garip koyun çobanlığı yapan, köle olan hatta insanlar bile bir müddet sonra bakıyorsunuz vali olmuş, komutan olmuş. Bir kısmımız diyor hiç bunları almadan gitti diyor Habbab radıyallahu anh. İşte onlardan biri de Musab bin Umeyr'di diyor. Musab bin Umeyr. Musab Uhud günü şehit edildi. Uhud'da şehit edildi. Musab radıyallahu anh çok zengin bir ailenin çocuğu. Mekke'de kendisi çok debdebe içerisinde yaşarken, lüks içerisinde yaşarken Müslüman olunca tam bir fakirliğe düşüyor, sıfırlıyor. Annesi, babası işte onu reddediyor, mal mülk vermiyor. O şekilde Mekke'yi sıkıntı içerisinde geçiriyor. Tam hicret etmiş, nimetlere kavuşacakken de şehit oluyor. Musab diyor, Uhud günü şehit edildi. Ve arkasında çizgili yün bir kumaştan başka bir şey bırakmadı. Bir parça bez, edep yerlerini örtecek kadar. Biz o tek kumaş ile onu kefenlemeye çalıştık. Vefat edince de kefen de yok. O bir tek böyle peştemal gibi bir bezle alt tarafını örttü. Üst tarafı yine açık yani. Erkekler için edep yeri olmayan, erkekler için mahrem olmayan yerlerini açıkta durabiliyor. Yokluktan çünkü sadece edep yerlerini örtebiliyor bazı insanlar. O şekilde yaşamışlar. Bir parça kumaş vardı Musab'ın üzerinde de diyor. Onunla kefenlemeye çalıştık. Başını örttüğümüz zaman ayakları meydana çıkıyordu. Başını örtüyoruz, ayakları açığa çıkıyor. Ayaklarını örttüğümüzde başı meydana çıkıyordu. Bu yokluk karşısında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize şehidin başını örtmemizi ve ayaklarının üstüne de izhir otundan koymamızı emretti. İzhir otu çölde yetişen işte evlerin damlarında, inşaatlarda kullandıkları bir ot çeşidi. Bunu çoğu yerde kullanıyor sahabiler. Efendimiz diyor ki kabirde de bunu kullanın. Zaten ondan sonra kabirlerinde de kullanıyorlar. Üzerini baş tarafını elbisesiyle örtün. Ayaklarını da otla örtün buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şehidin zaten hiçbir şeye ihtiyacı yok. Allah'ın ona öyle lütufları var ki bu dünyadaki o kefene falan kabre hiçbir şeye ihtiyacı yok. Biz muhacirlerden kimi de hicretin meyvelerini toplama zamanına ulaştı. Mukayese yapıyor işte. Bir kısmı böyle hiç ücretinin karşılığını almadan şehit oldu. Bir kısmı da diyor sahabiler yaşadılar ve diyor meyvelerini, semerelerini toplamaya başladılar ve o şimdi bu meyveleri toplamaktadır diyor. İstifade ediyor artık dünya nimetlerinden. Hayıflanıyor şimdi. Bir mukayese yapıyor Habbab radıyallahu anh. O mu daha iyi, bu mu diyor. Yani biz diyor keşke biz de diyor onlar gibi olsaydık. Yani hiç bundan istifade etmeden şehit olup gitseydik. Aslında onu istiyor. Gönlü onu istiyor. Yani asıl kazanç oradadır diyor. Çünkü öyle olursa ahiretlik karşılığı daha büyük olacak. Benzer bir rivayet Abdurrahman bin Avf içinde var. Diyor ki Habbab benden daha diyor faziletliydi ama benden önce öldü gitti. Hiçbir zenginlik görmedi. Yani zenginlik üstün olsaydı, faziletli olsaydı benden daha üstün olan insanlar benden daha zengin olurlardı. Ama benden daha üstün olduğu halde Musab benden önce şehit oldu gitti. Hamza diyor benden daha üstündü ama benden daha önce şehit oldu gitti diyor Abdurrahman bin Avf. Acaba diyor ahiretteki bize verecek nimetleri daha bu dünyada yiyip azaltıyor muyuz diye gözyaşları içerisinde İftar sofrasından kalkıp gidiyor. Yani iftarını bile açmıyor. Bu sahabiler işte o fakir olarak ölüp giden, vefat eden, şehit olan sahabilere özeniyorlar. Onların hallerinin daha üstün olduğunu düşünüyorlar. Hadis kitaplarında, şerhlerde bu Musab'ın üzerindeki kumaşın cariyelerin giydiği, yaşlı kadınların giydiği çizgili bir elbise olduğu anlatılıyor. Yani buna göre diyor bu bez Musab bin Umer'in bir koca karı elbisesi giyecek derece fakirlik ve ihtiyaç içine geçen fedakar bir hayatını belli bir şekilde ifade etmektedir. Hakikaten demek ki bu dereceye düştü diyor Musab dünyalık olarak fakirlik açısından. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ben Miraç gecesi cennet üzerinden baktım. Cennete üzerinden üst taraftan baktım. Cennet ehlinin çoğunun fakirler olduğunu gördüm. Cehenneme de baktım. Cehennemdekilerin çoğunun da kadınlar olduğunu gördüm. Buyuruyor. Burada da hakikaten genel olarak, umumi olarak baktığımızda, yani fakirlik, zenginlik bir kötü değil. Zenginlik güzel bir şey ama umum olarak çoğu insanı aldatabildiği için cehennem ehlinin çoğunun zenginler olduğunu, kadınlar olduğunu gördüm diyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ikaz ediyor. Aman bu dikkat etsinler diye. Çünkü kadınlar hakikaten bugün de görüldüğü gibi toplumu bozmakta. İnsanlar günaha sürüklemede daha büyük bir etken. Salih olmayan kadınlar, günahkar kadınlar, facir kadınlar burada daha çok büyük bir etken olabiliyor. Onları ikaz ediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi diğer bir rivayette Enes bin Malik diyor ki Peygamber Efendimiz ölünceye kadar yüksek bir masa üzerinde yemek yemedi. Yine ölünceye kadar incelmiş halis buğday unundan yufka ekmeği de yemedi. Elenmiş ince undan böyle lüks bir yufka, lüks bir yemek de yemedi. Hazreti Ayşe validemiz diyor ki vallahi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Öyle bir halde ki o zaman benim rafımda herhangi bir canlının yiyeceği yarım vesk arpadan başka bir şey yoktu. Yarım vesk arpa vardı diyor. Bu da 100 kilo kadar falan herhalde. Ben bana ait olan bu raf içindeki arpadan yemeye devam ettim. Bir yıllık yiyeceklerini Efendimiz hanımlarına ayırıyordu. Nihayet bunu yemek bana uzun geldi de ben o arpayı ölçtüm sonra tükeniverdi. Yani bu niye bitmiyor acaba diye merak ettim. Ölçünce bereketi gitti ve tükeniverdi diyor Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz. Fakirlerin çoğunlukla cennette olması nasıl izah ediliyor? Birçok masiyetleri işlemeye sevk eden şey maldır. Malın verdiği azgınlıktır. Bu azgınlıkla insan daha çok günahlara gider. Dünyada maldan mahrum fakirler çoğunlukta olduklarından, dünyada dini vazifelerine bağlı bir hayat yaşayan fakirler cennette çoğunluğu teşkil etmişlerdir. Zaten dine de ilk koşanlar fakirler olur daha çok. Kadınların cehennemde çoğunluğu oluşturmaları ise kadınların tabiat olarak erkeklerden asabi olmaları, ziynete, süse, dünya gösterişte düşkün bulunmaları, ekseriyetle kocalarına karşı isyancı ve nankör olmaları gibi sebeplerle açıklanıyor şerhlerde, şerh kitaplarında. Efendimizle ilgili rivayetlerde bütün Arabistan'a hakim olmuş ve en mükemmel bir idare kurmuş devlet başkanı olarak vefat eden Peygamber Efendimizin evinde yaşanan mütevazı hayatı gösteriyor. Böylece bu hadisler başlığa uygun olarak bazı hallerde fakirliğin tercih edildiğine ve faziletine delalet etmiş oluyor. Zenginlik kötüdür diye zenginliği bırakıp fakirliğe düşmek de doğru değil. Yani zenginliğin de şükrünü eda etmek, fakirse de fakirliğin sabrını eda etmek, her halükarda Allah'a şükretmek, razı olmak bizden istenen bu. İnşallah burada programımıza nihayet veriyoruz. Yeni bir programda tekrar görüşmek ümidiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.